Sesli Ekonomi'ye hoş geldiniz. Bugün Sesli Ekonomi'de yatırımcıları, yatırımcı psikolojisini konuşalım Ali. Seninle biz CNBC'deki diğer programlarda da çok sık konuştuk. Yani aslında güzel bir tanım. Şu anda yatırımcılar için oldukça kaygan bir zemin var. Aslında uzun bir süredir böyle. Hem içeride hem dışarıda yatırımcılar kaygan zeminde yönünü bulmaya çalışıyor. Çok büyük hareketler, oynaklıklar olabiliyor. Bir anda böyle ciddi zararlar yazma riski var. Ciddi kazançlar yazma fırsatı da var elbette. Böyle bir dönemde yatırımcılar nasıl davranmalı? Şimdi sorun bu ama bunu tabii iki ya da üç parça ayırmak lazım belki. Bir tarafta küçük yatırımcı ama sen küçük yatırımcı değil. Denmesinden hoşlanmıyorsun biliyorum.
Evet.
Bireysel yatırımcı diyeceğim. Evet. Neden denmesinden hoşlanmadığını da ayrıca soracağım. İkinci tarafta ise profesyoneller ve şirketler kesim var. Yatırımda ya da hazine yönetiminde ya da fon yönetiminde nasıl davranmalılar? Eski bir fon yöneticisi olarak sana onu sorarak başlayayım. İsterseniz bireysel yatırımcı küçük değil. Bireysel yatırımcıya başlayalım. Niye bireysel diyeyim, küçük demeyeyim?
Ya şimdi bu küçük yatırımcı lafının başından beri karşısındaydım. Başından beri derken yayın yapmaya başladığımızdan bu yana nedenine gelince, ya küçük yatırımcı deyince bir tür aşağılıyorsunuz o insanları. Buna karşılık hani bizim finans yayını yapan televizyonları izleyenlerin illa milyonlarca doları veya milyonlarca lirası olması gerekmiyor. Bir, eğer varsa o kadar büyük paraları da çok büyük ihtimalle izlemiyorlardır. Şimdi buradan yola çıkarak küçük bir tasarrufu olan birisini küçük yatırımcı diye aşağıladığımız zaman insan alınır. Tam tersine onun o küçük tasarrufu onun için önemli ve finansal kararlar vermek için sizleri bizleri izliyor, dinliyor olabilir. O yüzden onlara yani böyle küçük yatırımcı olarak bir tür kötü davranmak yerine hakikaten onlar bireysel yatırımcılar. Yani onlara bireysel yatırımcı dediğimiz zaman hiçbir problem kalmıyor. Doğru. Çünkü onlar bireyler.
Bilgiye ve veriye ulaşmakta diğerlerine göre daha dezavantajlı diyebiliriz.
Evet. Bir de öyle bir durum var. Çünkü yani baktığımızda şirketler olsun, kurumsal yatırımcılar olsun, işte gerek bilgiye ulaşım kanalları diyeceğim, bunlar dijital kanallar ki bir, gerekse bu veri dağıtım kanalları üzerinden doğrudan alım satım yapabilme yeteneğine sahip olan taraf bunlar. Yani kurumsal yatırımcılar. Bireysel yatırımcıların böyle bir yeteneği ya yok ya çok sınırlı. Ve hız da farklı. İkisinin arasındaki hız da çok büyük oranda farklı. Yani bireysel yatırımcı sonunda bir birey olarak en fazla çok çok istisnai olarak algoritma yazabilen, bunları belli iyi bilgisayarlarda çalıştırıp doğru ve hızlı anında veri alabilen çok az sayıda bireysel yatırımcı var. Geri kalanları mecburen telefon, cep telefonu vesaire üzerinden veya web üzerinden bunlara bu piyasalara ulaşmaya çalışıyorlar. Büyük ihtimalle de data kaybıyla dahil olmak üzere bayağı bir vakit kaybediyorlar. Tabii karar verdikleri, doğru karar verdikleri varsayımla. Kurumsallar tarafında bu avantaj daha fazla değil.
Peki, sen bireyselle başlayalım. Yani bu dönemde, bu kaygan zemin döneminde, oynaklığın yüksek olduğu dönemde nasıl davranmalılar? Çünkü bazı dalgaların peşine takılma potansiyeli yüksek bu yatırımcı kitlesinin.
Yok,
trene çünkü son binenler, hani kervana son takılanlar olabiliyorlar. Genelde de o son binenler hani en kayıp durumdan fazla kaybedenlerdir.
Şimdi orada birkaç küçük şeyi paylaşayım. Bu daha böyle akıllarda kalması, hatırda kalması için uzun vadeli yatırımla ilgili bir tanımda bir başlayayım ben. Şöyle ki herhangi bir fiyat seviyesinden herhangi bir enstrüman veya endekse veya bir portföye bütün paranızı yatırmazsınız ve yatırmayın. Herhangi bir fiyat seviyesinden diyorum. Çünkü şu anda borsa çok dipte dediğinizde çok klasik bir Anadolu deyişi vardır. Ucuzun da ucuzu vardır. Bilmiyorsunuz. Ama ve lakin şunu yapabilirsiniz bireysel yatırımcılar için. Belli bir sabit tasarrufu ki Warren Buffett'ın benim için çok kıymetli bir tavsiyesi o şudur ki harcadıktan sonra kalan paranızı tasarruf etmeyin diyor. Önce tasarruf edin sonra kalanı harcayın diyor. Ki ben hayatım boyunca buna özen gösterdim. O yüzden önce tasarruf ettiğiniz rakamı her ay bir rakam belirleyin. 1 lira, 10 lira, 100 lira, 1000 lira, 1 milyon lira önemli değil. 1 milyon lira çok yüksek oldu. Yani 10 bin lira, 50 bin lira, 100 bin lira ne kadarsa yani şu andaki rakamınız. Ama bunu her ay düzenli olarak belli bir portföye yatırın. Bu bireysel yatırımcı için iyi bir yatırım yöntemi. Daha iyisini söyleyeyim bireysel yatırımcılar için. Bu tasarruflarını götürsünler, BES'te değerlendirsinler. Çünkü BES'te devlet asgari ücretin, evet, yıllık asgari ücretin %30'u kadar da hibe ediyor. Hiçbir getiri, şu andaki faiz ortamından bahsediyorum, hiçbir getiri, ki %10'lu faizde bu dehşet bir paraydı. Devletin verdiği çok büyük bir getiriydi aslında bakarsan. Ama hiçbir getiri bununla kolay kolay yarışamıyor. O yüzden BES'in içinde de bu düzenli tasarruf çok iyi bir fikir. O yüzden bu oynaklıklara çok fazla üzülmeden veya muhatap olmadan, hatta biraz da fırsat kaçırıp ama düşüşlerde de çok fazla canınız yanmadan bu yönetimi, uzun vadeli yatırım yönetimini yapabilirsiniz. Şimdi diğer taraftan çok daha yakın vadedeki öngörü içinde, bireysel yatırımcılar içinde, kurumsal yatırımcılar içinde geçerli. Türk lirası bence halen daha önemli bir alternatif.
Reel faiz.
Reel faiz, pozitif reel faiz. Ve gene özellikle bireysel yatırımcılar, kurumsallar bunu zaten biliyorlar ama bireyseller için bileşik faiz kavramını iyi kavramalarını önereceğim. O da bileşik faiz nedir diye baktığımızda, faizli bakiyeniz üzerinden faiz kazanmak, yani eşittir faizden faiz kazanmaktır. Basit olarak anlatmak gerekirse. Ama bileşik faizden kasıt da reel faizinizi ancak harcayabilirsiniz. Nominal faizinizi harcamayın, onu tekrar yatırıma dönüştürün. Ve bunun faiziyle birlikte bileşik faize geldiğinizde enflasyondan daha yüksek bir getiri elde edebilir durumdasınız son 1,5 yılda, geçen senenin Mayıs'ından bu yana.
Mayıs'tan bu yana, doğru.
Evet, yani bu bireysel yatırımcılar için alternatif. Ha, küçük bir şey daha, bir tüyo vereyim bireysel yatırımcılara. Tüyoya inanmayın. Ben söylüyorsam bile tüyoya inanmayın. Çünkü tüyo size geldiğinde %99.9 son kullanıcısı olursunuz.
Doğru.
En son size malı kitlerler, bayağı uzun aylar, yıllar boyunca o malla yaşamak zorunda kalırsınız. Lütfen TİO yerine bu benim bahsettiğim basit bir yatırım tercihini ortaya koyarız.
Peki ne kurumsal yatırım söyledin? Bir şey daha söyleyeyim. Kaldıraçlı işlemlerle ilişkisi nasıl olsun?
Evet, çok güzel. Tam oraya geldim. Süper. Bireysel yatırımcılar için şu çok güzel bir duygudur. Bir koyayım, 100 alayım. Müthiş. Ben hani 1986 yılından beri, 18 Kasım 2026'da 40. yılımı kutlayacağım inşallah. Finans piyasalarında kutlayacağım mı bilemiyorum ne yapacağım ama 40 yılda bir
beraber
kere.
Beraber kutlarız, benim de ilk finans piyasası başlayışım 86 yılı.
Nefis, birlikte güzel kutlayalım o zaman. 40 yılda bir kere bu şansı yakaladım ben. O da 1998 yılında Rusya'daki 30 yıllık bonoların fiyatı bir hafta içinde 88'den 2'ye düştüğünde. Dolar bazında bir bono. Almayana dövüyorlar diyeyim. Bir piyango biletiydi. Çıkarsa birinci kuponu ödeseydi zaten paranızın fazlasını çıkarıyordunuz. Aldın mı? Almadım. Alamadım mı? Vesaire. Ama 40 yılda bir tane bu, hani göz göre göre gelen bir fırsat diyeyim. Ama bu fırsatlar her gün ortaya çıkmaz. Her gün her dakika piyasada olmanız gerekmiyor. Ama kaldıraçlı işlemlerden ve forex piyasasından lütfen uzak durun.
Nedir kaldıraçlı işlemler? Bir hatırlatalım.
Kaldıraçlı işlem, VIOP. Türkiye'deki VIOP piyasası teknik olarak kaldıraçlı bir piyasadır. Nedir? Teknik olarak %10 marj yatırıyorsunuz. Almak istediğiniz pozisyonun %10'u kadar para yatırıyorsunuz. %100'e ulaşan bir riski yönetecek bir takım enstrümanlara yatırım yapabiliyorsunuz. Paranızın %10'unu kaybettiğinizde, daha doğrusu şeyde, onda birlik bir hareket, %10'luk bir hareket olduğunda piyasada paranızın tamamını kaybedersiniz. Özellikle forex piyasasında işte 1:100'lük kaldıraç kullanabilirsiniz. O finansal enstrüman %1 hareket ettiğinde aleyhinize bütün paranızı kaybedersiniz. Kaldıraçlı işlem bu. Yani bu ve benzeri kaldıraç riski, getirisi yüksek, riski çok daha fazla. Onun için özellikle bireysel yatırımcılar için bu kaldıraçlı işlemlerinden mümkün olduğu kadar uzak durmaları, gerektiğinde hedge amaçlı olarak bunları kullanabilirler ama o hedge için de başka bir zaman konuşalım, sohbet
Peki,
edelim.
Peki kurumsala geçersek.
Kurumsala geçtiğimizde bu bahsettiğimiz risklerin çok büyük kısmı kurumsallar tarafından yönetilebilir durumda. Profesyonelleri var, piyasalara ulaşımları, imkanları yaygın ve onların bu bahsettiğim sıkıntılı alanları veya riskli alanları büyük oranda bertaraf edilmiş durumda. Onlar piyasada önümüzdeki dönemde ne yapacağımız, ne edeceğimizle ilgili bakıyorlar. Türk lirası halinde onlar için de önemli bir alternatif. Özellikle kurumsallar için benim önerim, bu stopaj arttırıldıktan sonra bono faizlerinde çok ciddi bir yükseliş oldu. Eğer Türk lirası da kalmayı tercih ediyor iseniz, ki ben halen de en azından yılbaşına kadar Türk lirası dolar arasında herhangi bir problem olmasını beklemiyorum. 2 yıllık gösterge tahvili iyi bir yatırım alternatifi gibi görünüyor değil. İyi bir yatırım alternatifi olduğunu düşünüyorum. Ama yine parantez içinde, bu zinhar bir yatırım tavsiyesi değildir. Diğer taraftan altın, gümüş bireysel yatırımcılar için geçerli. Amerika'daki tahvil piyasalarına olan bir güven kaybı söz konusu. Eskinin %100 zinhar hiçbir şey olmaz denilen Amerikan bonolarında artık acaba bir şey mi olacak? Ya bir şeyler oluyor burada ama neden, ne oluyor falan gibi sorgu sual işaretleri ortaya çıktığı andan itibaren de altın başta olmak üzere gümüşe de bir iltifat var. Ben orada 3550 altında, 41'de gümüşte demiştim. Onlar bu seviyeler görüldüler. Daha devam eder mi sorusu bende şu anda bir bekleyip görmek lazım, ama bir düzeltme olduğunda altındaki ana hedefim 4000 dolar, gümüşte de 42,5-43,5 geçirirse 47,5'a kadar giden bir gümüş hareketi bizi bekliyor olabilir. Evet. Onu da gerek bireyseller gerek kurumsallar bir yatırım portföyünün içinde belli bir oranda, küçük de olsa bir oranda bulundurmalarında fayda var.
Kurumsallar için ne yapmalı ya da ne yapmamaları gerek sorusunda ilk akla gelen pozisyon açmalılar mı? Bir dönem biliyorsun yani işte bankalar dövizde özellikle çok pozisyon açtılar. 2001 krizinde.
Açık pozisyondan bahsediyorsun. Yani dövizi satıp Türk lirasına geçmelerinden bahsediyorsun.
Ana para, evet. Son dönemde tekrar şirketlerin pozisyon açtıklarını görüyoruz. Türk lirası borçlanma maliyeti yüksek olduğu zaman dövizle borçlanmak kolay geliyor. Dövizle borçlanıp ondan sonra işlemlerini o kanaldan yapıyorlar. Burada bir uyarı yapma ihtiyacı var mı? Yoksa böyle bir finansman imkanı varken hani şirketler bu finansman imkanını kullanarak büyümelerini finanse etmeliler mi? Çünkü bu yolla büyüyen çok uzun bir dönem büyüyen şirketler oldu ve bunu yaparak gerçekten de yatırımlarını finanse edip büyüyen şirketler hikayelerini biliyoruz ama tersini de biliyoruz.
Şimdi şöyle bir gene istatistik, 40 yılın istatistiğini paylaşayım. Her 10 yılda bir 2 defa döviz kazandırır, 8 defa Türk lirası kazandırır. Fakat sorun şu ki biz 10 yılların 2. ve 3. yıllarında mı, 1. ve 9. yıllarında mı döviz kazandıracağını bilmiyoruz.
Evet.
Şimdi bu şu demek, orta uzun vadede pozisyon alabilen şirketler, mali durumları iyi ve bunu iyi yönetebilen şirketlerde böyle bir döviz pozisyonu açma dediğimiz, aslında dövizle borçlanıp Türk lirasıyla plasman yaptığınız, bu krediyi ödemek olabilir, bu yarattığınız Türk lirasını gerek biraz evvel söylediğimiz tahvile veya mevduata yatırma gibi olabilir. Aslında carry trade'den söz ediyoruz basit olarak. Bunu yaptıklarında dayanabilme sürelerine bakmaları lazım. Her şokta, bu şoku ben atlatamam korkusuyla en yüksekten dövizi alıp tekrar düşükten açmaya kalktıklarında zaten iflah olmaz onlar. Ama sabırlı davranabiliyorlar ve kuru belli oranla yönetebilme şansları var ise bu risk herhangi bir zamanda da bile pozisyon açabilirsiniz. 2001 yılında 640 bin liranın olduğu, daha sıfır atılmadan önceki dövizi açık pozisyonu bugüne taşısan bile çok büyük bir zarar etmeden Türk lirasında finansman sağlamış olabilirdin. Burada, yani uzun vadeli bakabilenler için, şirketler için konuşuyorum.
Tabii şirketler.
Bireyler için zinhar bu söz konusu değil. Yani şirketler bambaşka bir profesyonel yapıda oldukları için söylüyorum. Bunu yapabilirler. Bir hazineci gözüyle de söylüyorum bunu. Ama dediğim gibi şunu unutmamak kaydıyla, 1. yılda mı, 7. yılda mı, 4. yılda, 6. yılda mı, 5. yılda, 10. yılda mı bunu bilmiyoruz. Doğru. Yani bu, çünkü Türkiye'nin konjonktürü maalesef bunu öngörmeyi zorlaştırıyor. Fakat uzun vadeli bir pozisyon alabiliyor iseniz herhangi bir zamanda bu deneyimi yaşayabilirsin, ama bugünlerde yeni Türk lirası faizlerin de düşme eğiliminde olduğu, Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde ardışık olmasa bile kademeli olarak faiz indirimlerine devam edeceği bir dönemde dövizini satıp Türk lirasına geçmek için biraz geç kalındığını düşünüyorum. Biraz bekleyip görmek lazım önümüzdeki dönemde.
Bir de çok klasiktir, hani şirketler kendilerini hedge etsinler, döviz riskine karşı deniyor ama tabii hedge etmenin de bir maliyeti var.
Yani hedge etmenin maliyeti Türk lirası getirisinden vazgeçmektir.
Evet.
Basit olarak.
Evet.
Ben şunu şirketler içinde, ben kendim finansal danışman olarak da bunu sıkça öneriyorum ve ben hani finansal açıdan baktığımda her zaman koruyucu hekimlikten yana bir tavır alırım. %100 hedge diye bir şey yoktur.
Evet.
%100 hedge trade'e geçen bir şeydir. Ama bir hedge politikanızın olması lazım. Belli koşullarda %25, %35, %45, %65 gibi belki de 75'e kadar olan bir bölgede değişik koşullarda baştan belirlenmiş olan hedge politikanız var ise bunu hedge edin. Ama durup dururken %100 hedge ettiğinizde o açtığınız pozisyon veya aldığınız riski bir anda karşı tarafa devretmeniz. Maliyet dediğin o. Devretmeniz gerekir. Böyle bunu yapacaksan neden o pozisyon açıyorsun diyelim veya neden öyle hedge edilmeye ihtiyaç duyan bir pozisyonda yaşamaya devam ediyorsun diye biraz sormak lazım.
Şey uyarında önemli yani bireyler için, özellikle bireyler dövizle oynarken, dövizle borçlanırken çok dikkatli olmak lazım.
Allah'tan onlara Türkiye'de, döviz ve borçlanma yasağı getirdi.
Evet, Türkiye'deki en önemli işlerden birisi o dövizle borçlanma yasağını getirmesi. Eski hatırlıyor musun yani insanlar hayatta görmediği paralardan borçlanırlar. Ömründe yen banknotu görmemiş, kağıt alımcı örneği vardır. Yen borçlanıyor, yen zedeler çıktı. Fransa'da İsviçre frankıyla borçlananlar çıktı. Yani hayatında yen parasını görmemiş, ömrü boyunca da görmeyecek. Hani bir yen nasıl bir şeydir, nasıl bir banknotu görmeyecek ama ondan borçlanan insanlar var. O atılmış çok doğru bir adım o dönemde.
Bence de.
Büyük felaketlerin önüne geçti sonraki dönemlerde. Bütün o kur oynamalarında insanlar eğer dövizde yakalansaydı, bireyler döviz kredisi yakalanmış olsaydı çok büyük canlar yanardı. Onun için o uyarın önemli. Özellikle dikkat etmek gerekir. Var mı eklemek istediğim bir şey? Gayet güzel toparladık.
Valla bu kadar sonuna zaman bizi dinleyen birileri varsa onlara sabırları için teşekkür edelim.
Peki. Ben sana teşekkür ederim. Haftaya tekrar görüşmek üzere.